Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan Hayatı Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür
ederim. Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah sağlık, afiyet tedaim eylesin inşallah. Hocam bugün adalet üzerine konuşalım diye düşünüyorum. Şuradan başlasak, yani siz Hazreti Ömer Müslümanlığı diye, değil mi, bir konuyu bu programlarda da ifade ettiniz. Hep de heyecanlandık, yani Hazreti Ömer Müslümanlığı ve Hazreti Ömer adaletiyle böyle timsal olmuş bir insan, yani işte adil bir yönetimin sembolü olmuş bir insan. Yani muhakkak başka özellikleri de var. Yani Ömer Müslümanlığı kapsamı içine giren başka özelliklerinden de o zaman söz etmiştik. Bugün biraz adaleti üzerinde, yani adalet mülkün temelidir diye bir söz var. Ona mı ait bilmiyorum Hazreti.
Ondan beri söyleniyor.
Söyleniyor. Evet, yani yani yönetim, adalet, hukuk, bunlar insanların bir arada bulunduğu zaman olmazsa olmazlardan. Ayet-i kerimelerde de Rabbimiz adaleti ayakta tutan, değil mi, İnsanlar olun buyuruyor. Muhtelif ayet-i kerimeler var bu konuda. Akrabanız olsa bile, işte yani insanın hani zaaf göstereceği alanlarda ikaz var. Yani bunlara olsa bile adaletten ayrılmayın. Doğru dürüst şahitlik edin adaletin bir basamağı olarak. Yani yine Resulullah Efendimizin bu tür yargılamalarda insanları uyardığına şahit oluyoruz. Yani bana davanızı işte doğru anlatın gibi, değil mi hocam? Yani o tarzda ikazları var. Yani bana birisi davasını işte güçlü anlatır, ona bir hak veririm, ama bu
yani yüzeysel olarak hak gibi durur.
Hak gibi durur ama cehennemde bir parçadır.
Ateşten bir parça.
Ateşten bir parçadır diyor. Yani adalet İslam'ın ana şiarlarından birisi. Biraz konuşalım. Yani aslında içinde yaşadığımız toplumlarda da yani adalet ve hukuk alanı problemli bir alan. Gerek ferdi ilişkilerde, kendimize yontma diye, değil mi hocam, bir ifade var dilimizde de, kendimize yontuyoruz biz. Kendimiz için diyelim o faydalı olanı, olumlu olanı, çıkarımıza olanı aynı zamanda adil olan gibi de görmeye eğilimliyiz. Yani bir adalet hassasiyeti olması lazım. Her programda kul hakkından söz ediyoruz. Kul hakkının belki en yani uyarılı, dikkatli olunması gereken alanı adalet alanı, hak hukuk alanı. Evet, ben böyle bir genel giriş yapmış oldum.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bir giriş yapayım müsaade ederseniz. Bu girişi, yani sözümüzün sonuna kadar sabit bir kural olarak söyleyelim. Bir, adalet deyince Adalet Bakanlığı, dolayısıyla devlet ve siyaset akla geliyor. Bu yanlış bir anlayış. Bir insan ve öbür insan bir araya geldiklerinde elinde güç olan herkes için adalet geçerli.
Elinde güç olan,
babanın çocuğuna karşı bir gücü var.
Evet.
Bu bir adalet gerektiriyor. Allah-u Teala'nın dininde, Kur'an'ında aile reisi diye bir kavram var, erkek. Evet. Adalet gerekiyor. Bu bir iş yerinde adalettir. Patronun gücü var çünkü. Veya otobüsüyle yolcu taşıyan bir şoförün adaleti söz konusu. Adalet iki insanla başlayan, ta devlet denen en üst makama kadar herkesi etkileyen bir kavramın adı. Bir. İkinci kuralımız, adalet, işte İslam ve Müslüman ve siyaset bir araya gelince konuşulan ahlaki değerlerden birisidir deyip bırakamayız. Adalet Allah'ın kullarına emrettiği emirlerinden biridir.
Evet. İnnallâhe ye'muru bil adli.
Adalet sıradan bir şey değil. Dolayısıyla adalet olmayan yerde Allah'ın rızası yok demektir. Adalet istediğine göre Allah.
Evet.
Bu adalet olmayan yerde Allah'ın rızası yok ne demek? Olduğu zaman da rızası var, cennet var demektir.
Evet.
O zaman biz Müslüman olarak namaz kılarkenki hissiyatımız ne? Allah'ın rızasını kazanacağım, cennete gireceğim. Kur'an böyle emrediyor, namaz kılın buyuruyor. Diyorsak aynı şekilde adil olmamız gereken bir yerde, adaleti gerçekleştirdiğimiz bir yerde de beklentimiz bu olacak. Ekstradan bir ahlak değeri olarak lütfedip yaptığımız bir şey değildir adalet.
Belki şeyle de birlikte değil mi? Zulümle de birlikte düşünmek lazım.
Döneceğiz. O üçüncü evet. madde olarak ona evet. döneceğiz. Bir, dolayısıyla yönetiminde adil olduğu zaman bir baba, bir patron, bir reis, bir memur yönetiminde adil olduğu zaman ibadet halindedir.
Evet.
Niye? Adaletli olmayı emreden Allah'tır. Celle evet. Celaluhu. Dolayısıyla hiçbir kanun ve müeyyide olmadığı halde adaleti gözeterek iş yapıyorsa bir insan, hiç kimsenin görmediği yerde kalkıp namaz kılan bir insan gibi iş yapıyor.
Evet.
Sadece kanunların onu kolladığı yerde adil oluyor da, kanundan sıyırdığı zaman adaletten kaçıyorsa, cuma namazına giden münafık gibidir o zaman.
Evet.
İnsanların gördüğü yerde cuma namazına gidiyor ama abdest filan da almıyor.
Evet.
O neyse, kanun korkusuyla adalet yapan da Allah'tan sevap bulma bakımından bu münafık gibidir. Demek ki adalet evdeki adaletimizden iş yerindeki adalete ve ta en üstteki adalete kadar, siyasetteki adalete kadar herhangi bir yerde adil olması müminin tekabbelallah, Allah kabul buyursun
gibi denecek bir
ibadet. Denebilecek işlerimizdendir.
Evet.
Nasıl mesela İftar ediyoruz, Allah kabul etsin, yarını da nasip etsin deme bir geleneğimiz var. Aynı şekilde adaletli bir iş yaptın, Allah kabul etsin denir. O işten velev ki maaş aldığımız bir iş olsun. Çünkü onu adaletsiz de yapma ihtimalimiz vardı. Biz maaş alarak yaptığımız bir iş bile olsa veyahut da ev reisliği gibi herhangi bir maaş almadan yaptığımız bir iş olsun, bunu adaletsiz yaptığımız zaman şeytan memnun olacaktı.
Evet.
Belki bize bir puan verecekti.
Dindarlığımızın bir boyutu adil olmak.
Müslümansak adiliz.
Evet.
Adil değilsek Müslümanlığımızda sorun var. %100 Müslümansan namaz kılarsın. Namaz kılmıyorsan ne biçim Müslümansın?
Evet.
Dediğimiz gibi elbette namazla adalet mefhumunun yani dağlar kadar farkı var ecir bakımından. Ama bir bağlantı kurmak istiyorum. Üçüncü maddeye geçmeden önce. Kıyamet günü benim en ihlaslı kıldığım namazlar, en hararetle tuttuğum oruçlar, heyecanla yaptığım hac, adil olmadığım pozisyonlara feda edilecek kıyamet günü.
Evet.
Yani eğer adaletsizliğim...
Bir de... Hani hadis-i şerif var değil mi hocam? O 7 kişi yani mahşer ortamında Allah'ın
gölgesinde gölgede. Ama o hadis-i şerif adil. Siyasi lideri özellikle yansıttığı için onu burada kullanmakta zorlanırız.
Evet.
Ömer gibi bir adam deyip duracak herkes
evet,
orada.
Yani evet.
O Ömer'e mahsus gibi zannediliyor. Evet. Hayır, evin imamı da babadır mesela, evet. Kocadır. Özellikle onu vurguladım yani.
Hı hı.
İki insanla başlıyor adalet. Milyonlarla devam
yani
ediyor.
Bu tepedeki insanın sorumluluğundan ibaret değil adalet.
Hayır, evet. Tepede, ortada, en altta, evet. Yanda, sağda,
İnsansan,
solda.
İnsansan.
İki insan.
Evet.
Bu iki insandan biri baba, biri evlatsa adalet.
Evet.
Bu insandan biri eş, öbürü de hanımsa adalet. Biri şef, öbürü de işçi ise yine adalet.
Evet.
Biri memur, öbürü de amirse amirden adalet beklenecek. Üçüncü yani sözümüzü bağlayıcı kural olarak, normalde bir şey nedir diye tarif edilirken zıttıyla tarif edilmez. Ama burada iyi anlaşılsın diye ben adalet nedir sorusuna zıttıyla cevap vereceğim. Adaletin zıttı zulümdür.
Zulümdür.
Evet. Yani zulmün olduğu yerde adalet yoktur diyoruz. Biz zulmü ise bir insanı zincirle bağlayıp kırbaçlamaktan ibaret görmüyoruz. O da bir zulüm çeşidi belki. Ama zulüm hakkın yerine getirilmemesinin adıdır.
Evet.
Zulmün tarifi çok önemli. Eğer zulümden kaçan birisi isek adiliz demektir.
Evet.
Adil olmayan zalimdir. Niye Ömer bin Hattab radıyallahu anh için adalet simge haline geldi? Kul hakkından şiddetle kaçındı. Ne çocuk ne büyük ayırmadan insana insan olarak değer verdi. Kendi çocuğuna dahi adaleti %100 uyguladı. Kendi çocuğu diye, en üst adamın çocuğu diye bir farklılık oluşturtmadı. Buna müsaade etmedi. Forslu insan, sıradan insan, köle insan, efendi insan ayrımı yapmadı. Adaleti %100 hayatın her alanına yansıttığı için, hatta kendine yansıttığı için ve buna da binlerce, on binlerce insan Allah için şahit olduklarından adı kıyamete kadar adaletin simgesi gibi oldu.
Evet.
Sanki başka adil yokmuş gibi oldu. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh adil değil miydi? O da adildi ama o nasıl sadakatiyle
başka bir özelliğiyle
o sıyrıldı.
Evet.
O sıyrılma onun adaletinin öne çıkmasını engelledi.
Evet.
Yoksa onda da adalet vardı.
Evet.
Ne gibi mesela, bazı insanların pazusu çok güçlüdür. Bazı insanların da gözü çok uzağa görür. Aslında hepsi görüyor, hepsinin pazusu var. Ama bir yeteneği çok öne çıkıyor için ona işte pehlivan pazulu, evet, adam deniyor gibi oluyor.
Evet.
Bu sebeple adalet zulümden kaçınmanın adıdır. Baba çocuğuna zulmeder mi? Eder. Böylece adaletten kaymış olur. Ama zulmü kesinlikle böyle polis insan dövüyor filan filmlerde olduğu gibi, o onun milyon renginden bir tanesi.
Zulmün.
Zulmün milyon renginden bir tanesi. Burada biz mesela çocuklarına babanın zulmetmesini, eşin hanımına zulmetmesini, hanımın kocasına zulmetmesini muhtemel zulüm çeşitlerinden görmek zorundayız. Bir iş yerinde hayday zaten zulüm olur.
Evet.
Olabilir. Olması muhtemel, evet, şeyler. Siyaset zulmün en böyle civa gibi öne çıkacağı, hep hareketli,
kolay uygulanacağı, oluşacağı,
olabileceği bir yer. Neden? Evet. Çok farklı isteklerle bir irade kesişiyor. Bir kanun ne kadar net olursa olsun uygulanışında sorun olabiliyor.
Evet.
Mesela bir polis memuru kıyamet günü zalim herif olarak da dirilebilir, adil biri olarak da dirilebilir. Burada
gücün olduğu yerde daha yoğunlaşıyor değil mi? Adalet, zulüm ayrışma.
İmza yetkin, konuşma, evet, yetkin, evet, el kaldırma yetkin, harcama yetkin. Bu yetki çeşitlerinden herhangi, evet, biri varsa sende. Mesela parayla yapılacak zulmü zindanda bile yapamayabilir kimse bazen. Yani, evet, paranın zulmü çok güçlü bizim. Evet. Para her şeyden güçlü olan bir zamanda yaşıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla insanların zulmettikleri bir yerde adalet yoktur. Adaletin olmadığı yerde Allah'ın rızası yoktur. Hatta ve hatta burada dördüncü bir madde daha koyuyoruz. Diyoruz ki bu sözünü ettiğimiz adalet Allah'ın razı olacağı ve kullarından beklediği, istediği şeydir ifademiz, İslam toplumu içinde Müslümanın Müslümana tavırlarıyla alakalı bir şey de değildir. Adalet insani bir değerdir.
Daha evrensel diyorlar yani. Yani bütün insanlığı.
Bütün insanlık değil. İslam'ın kendi iman edenlerine sunduğu bir meziyet değildir bu.
Yani bir Müslümanın demek ki İslam dışındaki insana da mesela adaleti gerekiyor. Mesela
Müslüman olmayan hanımı olabilir mi bir erkeğin? Olabilir. Adalet edecek ona da.
Evet.
Burada işçilerden biri mesela, hep işçi patron ilişkisini örnek veriyoruz. İşçilerden biri Müslüman değil. Öbürü de beş vakit namazlı. İşçilikle ilgili bir konu değil bu.
Evet.
Yani adalet herkese adil olunacak. Mesela bu namaz kılıyor diye ona tolerans gösteriyor. Öbürü namaz kılmıyor işçisi diye. Bunu yapamazsın.
Evet.
Çalıştırma o zaman. Yani adalet mesela İslam devleti diyelim. İslam devletinde gayrimüslimler ikinci sınıf olur diye bir kural yok ki. Devletin adaletinden Müslüman kadar onlar da istifade ederler.
Yani bir Müslümanla bir gayrimüslim adaletin huzuruna çıktığında
yani bir farkları yok.
Bir sıfır galip başlamaz Müslüman.
Hayır, hayır. Evet. Yani böyle ayrımcı bir mantıkla Müslümanı öne çıkarmak yok adalet konusunda. Evet. Mesela kadı diyelim, yani mahkemeye hakimin önüne çıktığında insan olarak durur orada.
Evet.
Dolayısıyla baba
bunun örneklerini anlatırız değil mi? Fatih'le Rum bilmem şey çıkmış kadının huzuruna diye.
Evet.
Fakat çok da kolay değil herhalde hocam. Yani
Allah'ın hangi emri kolay hocam?
Evet.
Hangi emri kolay ki adalet emri kolay olsun?
Evet. Evet.
Yani burada biz Allah emrettiği için
aslında bu ayetler de hani akrabanız bile olsa adaletten ayrılmayın. Yani o tür zaaflarımıza da işaret ediyor değil mi?
Herhalde.
Evet.
Şimdi bir toplumda veya evinde bir insan olarak bulunduğumuz zaman biz yaptığımız, ettiğimiz kendimize mal oluyor. Ama Müslüman insan olarak bulunduğumuz zaman bir tür Allah'ın dinini temsil ediyoruz. Şimdi ben hoca olarak, siz Müslüman bir yazar olarak sadece kendiniz değilsiniz. Mesela Ahmet Taş getiren dendiğinde 50 yıla yakın bir zaman İslam'ı o veya bu noktada temsil etmiş biri olarak bulunuyorsunuz.
Evet.
Nurettin Hoca dendiğinde bir sivil vatandaş olmanın ötesinde duruyorum ben.
Tabii ki.
Yani adil olduğum zaman belki kimse bunu İslam'a mal etmeyecek. Adaletten kaydığım zaman veya siz adaletten kaydığınız zaman bu fatura dinime ödetilir.
Evet.
Yani hem Müslüman hoca hocadır, yazar, hem hoca, hem de böyle yaptı.
Evet.
Olur.
Doğru.
Dolayısıyla Allah kullarına muhtaç olmadığı halde isimleri din itibariyle İslam'la birleşip Müslüman olduğu için ey müminler, ey iman edenler diye başlayan ayetlerinde adil olacaksınız. Evet. Adaleti siz ayakta tutacaksınız.
Ayakta tutacaksınız.
Evet. Kavvamine bil kıst, adaleti ayakta tutan olmak zorundasınız. Çünkü Allah ile iman bağı kurmuş birisinden adalet bulunamıyorsa dünyada adaletten umut kesilmesi lazım. Ve bu elbette kanunlarla teyit edilmiş bir şey olacak. Yönergelerle, kanunlarla teyit edilecek. Ama neticede adaletin nihai gücü ve insan vicdanıdır.
Evet.
Bu vicdan da varsa müminde olur. Müminin vicdanı adaletin teminatı olmalı bu dünyada. Evet, bu benim aleyhime ve bu toplumdan özür diliyorum diyebilen insan mümindir. Bunu partisinin menfaatinin önüne geçirdiği zaman mümin insandır bu. Derneğinin, kabilesinin, aşiretinin önüne geçirdiği zaman mümindir.
Tarikatının.
Tarikatının ne varsa.
Cemaatinin.
Eğer tarikat evet, otorite ise.
Evet.
Çünkü biz otoriteden adalet istiyoruz dedik, çapı ne olursa olsun. Tarikat da bir otorite ise, yani müritleri arasında adalet sağlayamayan, hep zengin müride iltifat eden, ya da babası siyasetle meşgul olan ya da işte babasının fabrikası olan müritleri öne çıkaran bir tarikat büyüğü yanlış yolda. O tarikat büyüğü olarak adil değilse yeryüzünde adaletin kökü kazınmış demektir.
Evet.
Mesela bir Kur'an muallimi adalet sağlayamıyorsa eğer talebeleri arasında, mesela daha kolay ders okuyan bir talebeye daha yakınlık gösteriyor da öbürüne zulüm olacak şekilde bunu yapıyorsa, Kur'an okunan yerde adalet kaybolduysa, o zaman birinci kat gökler yere düştü demektir.
Evet.
Yani dünyanın düzeni bozuldu demektir. Adalet, yani Kur'an öğretirken de lazım. İnsanlara tasavvuf terbiyesi verirken de lazım. Siyaset yaparken zaten lazım. Ama ben birinci cümleme başlarken bir algıyı düzelterek başladım. Adalet siyaset konusu zannediliyor.
Evet.
Yani siyasetçiler de yemek yiyor. Biz de yemek yiyoruz. Şimdi bizim yemeğimiz veya onların yemeği diye bir ayrım yapmıyoruz. Yemek konusunda ortağız. Adalet konusunda da ortağız. Hatta baba oğullar arasında dedik adalet söz konusu. Bunu biraz daha derinleştirelim. Abi yer yer baba rolünde olur evde. Evet. Büyük abi. Ondan da adalet beklenecek. Çünkü mini de olsa küçük de olsa bir imza etkisi aldı o. Mesela kardeşlerini parka oynamaya götür dedi baba. Abi de götürdü. Orada da o abiden adalet isteniyor. Elbette reşit yaşı başı yerindeyse, yani çocuk evet, böyle şeyden mükellef olmaz. Bu sebeple adalet bizim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz için taşımak zorunda olduğumuz bir değerimizdir. Asla bir fantazimiz ahlakla sınırlandırılabilecek, bugünkü ahlakla olsa Müslümanın orijinal ahlakı dindir zaten.
Zaten dindir. Adalet onun içindedir.
Bugünkü okullarda bir saatlik ders okutulan ahlak diye bir maddeyi kastederek söylüyorum. Yoksa biz ahlakı iman değeri olarak görmek zorundayız. Ama buna rağmen ahlak değeri değildir adalet. Çünkü hesabı var.
Evet.
Hesabı var. Yani Allah-u Teala zalimleri sevmediğini söylüyor. Zalimlere yardım etmediğini söylüyor.
Evet.
Kimdir zalim? Adil olmayandır.
Evet.
Dolayısıyla bir baba Allah'tan rahmet görebilmek için adil olmak zorundadır. Bir aile reisi Allah'ın yardımını, manevi desteğini, maddi desteğini görmek için adil olmak zorundadır. Dolayısıyla bir siyasetçi adil olmak zorundadır. İsterseniz
bu babanın adil olmasını açalım hocam. Yani ben adilim diyor. Yani onun kapsama alanını yeterince belki düşünemediği için, onun kültürü de olmadığı için, yani bir baba nerelerde adalet icra edecek, bunun farkında olmayabiliyor.
Zaten hocam en despot,
ya da iş adamı, neyse yani.
En despot insanlar bile adil olduklarını söylerler
gibi
hocam.
Yani evet.
Kimse zulmü sahiplenmiyor ki.
Evet.
Dünyayı kana bulayan yakın tarihteki zalimler kan için yapıyoruz demediler. Huzur getirmek için dünyaya,
evet,
milyonlar öldürdüler. Yani böyle iddia ettiler. Biz iddiamız önemli değil. Hakemimiz Kur'an'ımız olur.
Evet.
Hakemimiz şeriatımız olur. Mümin örfümüz hakemimiz olur. Bu hakemlikte nerede durduğumuz önemli bizim. Yani Allah-u Teala'nın emirleri veya mümin bir toplumun oluşturduğu örf bizim için bağlayıcıdır. O örfe göre, mümin örfe göre yanlış yaptığımız zaman adaletten koptuk, zulme kaydık demektir. Burada bir şeyi düzeltmek için üstad, şu ayrımı yapmamız lazım. Adalet eşitlik değil.
Hmm.
Adalet eşitlik değil. Adalet hakkaniyettir.
Evet.
Yani mesela bir patron, patrondan örnek verelim ya da iş sahibinden. Bir patron 300 işçi çalıştırıyor. Bunların kimisi 10 senelik, kimisi 10 aylık. Kimisi işte o mesleği yüksek tahsil yapmış gelmiş, kimisi acemi gelmiş, kimisi yani ex-Afrika ile o işe girmiş, kimisi de orada yetiştirilmiş. Onlarca farklı açıdan farklılıkları var. Hepsini eşit bir şekilde mesela 1.000 lira ücret veriyor.
Bu adalet değil.
Hiç değil.
Evet.
Yeteneklerimiz devreye geçmemiş.
Evet.
Yeteneklerimiz devreye geçmemiş. Evlada mesela 3 çocuğu olan bir Müslüman, biri kız, ikisi erkek çocukların diyelim. İkisine de aynı elbiseleri alıyor. Kız çocuğuna erkek elbisesi alırsan veya ters, bu adalet olmaz.
Adalet
zulüm olur mu? Evet. Benim ayağım 33 numara, öbürünün 35 numara, öbürünün 40 numara, hepsini 37 ortalama bir numara aldık.
Evet.
Bu zulüm oldu, zulüm oldu.
Evet.
Yani ben o ayak numaralarının ortalamasını buldum, 37 ediyor. 37 herkesin, bu adalet değil. Bu yani eskiden şimdi yaygın değil de komünist kültür bu. Yani herkese. bu kültür zulmün başlangıcı zaten.
Evet.
Mesela bir çocuğumuz özel bakım gerektiriyor. Öbür çocuğumuz da taştan ekmeğini çıkarıyor. Biz ikisine de aynı emeği vererek adalet yapmış olmayız. Engelli çocuğumuza, özel alaka gerektiren çocuğumuza o alakayı gösterdiğimiz zaman fark olarak adalet yapmış, evet, yapmış oluruz. İş yerinde de böyle. Bu bahsettiğimiz aile ortamında da böyle. Kur'an kursunda da böyle. Lisede de böyle. Yani insanları Allah-u Teala bir yetkilinin önüne koyduğu zaman o insanların farklı meziyetlerle onun önünde olduğunu bilmesi lazım. Evet, mesela şöyle diyelim. Kanun açısından kanun diyor ki işte 10 işçi burada çalışıyor, onunun da maaşı aynıdır diyor. Elbette oradaki amir kanuna muhalefet edemeyecek. O 10 kişiye aynı uygulamayı yapacak.
Evet.
Ama onun payına da düşen var. Mesela ağır yükü genç bir işçi var. Ona verebilir orada.
Evet.
İhtiyarı, emekliliği gelmiş birini biraz daha kollayıp kanunun ona tanıdığı bir tolerans,
evet,
söz konusu burada. Bu kanun kelimesi geçince sözümüzün arasında kaynamasını söyleyeyim. Kanun da zalim olur. Çünkü kanun diye canlı bir mahluk yok ortada.
Ya öyle düzenlenmiş.
Kanunu
yani
insan
zulme
yapıyor.
Göre düzenlenmiş bir
kanunu
kanun
insan
olabilir.
Yapıyor. Zalim kafalı bir insandan,
evet,
zalimce bir kanun çıkar. Buna itaat eden bu sefer zalim olur. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yanlışa destek olmanın özrü yoktur. Kim uyguluyorsa bu sahaya indiğinde
uygulamaması mümkün mü diye sorulur hocam.
Uygulamaması mümkün olmayabilir. Mesela ta en üstten Ankara'da çıkmış bir kanunu Bayburt'un bir kasabasındaki belediye görevlisi siliyorum bu kanunu diyecek hali yok herhalde.
Evet.
Ama başka bir şey var. En üstüne, daha üstüne, daha üstüne bu Bayburt'un köyünde zulme dönüşüyor bu kanun diye uyarısını yapar, çekilir kenara.
Çekilir.
Elbette.
Ondan sonra
la yükellifullahu nefsen illa vusaha. Yani
evet,
ben mesuliyetten kurtulurum. Ama ben anlamam, yukarısı bilir deyip rıza gösterdiğin zaman sen o zulme de rıza göstermiş,
evet,
olursun. Zaten en üstteki de belki bunun zulüm olduğunu anlamadan, sahayı görmeden yapmıştır bunu.
Yani
belki
orada bir şey söyledi de uç noktada ne oldu görmeyebilir.
Uymayabilir. Ankara'nın merkezine uyuyordur. Bayburt'un köyüne uymuyordur bu.
Evet.
Uyarılar geldiği zaman da oturacaktır. Bunu, evet, Bayburt'un köyüne göre B fıkrasını oluşturacaktır bunu.
Evet.
Yani insanız neticede. Mükemmellik beklenmez kimseden.
Evet.
Ama suskunluk da beklenmemeli. Memurun beni sürerler mantığıyla susan burada zulme ortaktır.
Evet.
Hayır, insanca ve makul yasal yollarla nasıl refleks gösteriliyorsa göstereceksin. Önüne çıkıp senin bir üstün, amirinin, şefinin burada şöyle sorunlar çıkıyor.
Evet.
Daha bir üstüne çıkıp ben 3 senedir bu kanunu uygulayamıyorum burada. Sorunlar çıkıyor. Demek belki de en üsttekiler
memnun
olacak böyle bu yerden.
Evet.
Yani sessizlik zulme rızadır.
Evet.
Ben takatim kadar karşı duruşumu gösterdim de ondan sonra insanlar yine zulüm yapacak işi yaptılar. Belki o zaman mesuliyetten kurtarabilirim. Burada biz adaleti kesinlikle en yetkili devlet adamından toplumda hiçbir yetkisi olmayan ev reisine kadar herkesin ortak sorumluluk konusu olarak görüyoruz. Bunu oturtmamız gerekiyor her şeyden önce. Ömer radıyallahu anh en üst adamken ki kimliği evinde namaz kılan bir Ömerken ide onunlaydı. O yüzden adalet onun siyasete girdikten sonraki kimliği olmadı.
Tabii.
Yani evinde de vardı bu kimliği. Biz bunu yer yer Ömer'in şiddeti olarak görüyoruz.
Hocam yani diyelim ki Hazreti Ömer'in böyle sembolleşmesi, ya bu alanda kolay sembolleşme olmadığı için
herhalde.
Değil mi? Yani tabii. Devlet gibi bir gücü elinizde bulundurduğunuzda adil olmak zor olduğu için Ömer gibi bir kişi sembolleşiyor. Neden zor?
Şimdi hafızlık yapmak kolay mı mesela? Tek tük insan hafız oluyor. Evet. Bu da onun gibi bir şey. Şimdi bizim tarihimizde Ömer'le başlamıyor adalet aslında. Efendimiz de başlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama peygamber olduğu için onu listeye koymuyoruz.
Bütün güzellikler onda diyor.
Ama Ebu Bekir de adil.
Tabii.
Ömer de sanki böyle zirvenin zirvesi gibi bir konum var. Bir de torunu Ömer var onun. Ömer bin Abdülaziz. Rahmetullahi aleyh. O da bu kategoriden.
Evet.
Ben bir örnek daha, isim daha zikredeyim. Mesela bizim tarihimizde hicretin 180. senesiyle 200. senesi arasında, işte bir sene yukarı aşağı olabilir, Harun Reşit diye bir yöneticimiz var bizim. Gerçekten yani İslam toprağına medeniyet, o günkü teknoloji, siyasi yapılanma çok şey getirdi. Çok çalışkan biri. Yani 20 yıl deyim yerindeyse iktidarda kaldı. O zaman iktidarda kalmak denmiyor, halife deniyordu.
Evet.
20 yıl iktidarda kaldı. Ama onun iktidarda kaldığı dönem İslam'ın en güçlü dönemleri. Yani ashab-ı kiram dönemi gibi haşa değil İzzet itibariyle, ama siyaset, askeri, ekonomi, bu üç alanda Harun Reşit farklı bir adam. Fakat adil değil üstad.
Evet.
Çok çok fazla adaletten uzak birisi. Onun için adaletle ilgili hiçbir kavramda adı yok.
Evet.
Halbuki çok hizmeti var. Çok ama. Yani nice cami ve ezan bulunan topraklar Harun Reşit'in hatırası.
Evet.
Yani Bağdat'a hicretin 190. senesinde kağıt fabrikası
şöyle koymuş. Bir şey hocam, mesela Hazreti Ömer ne yapıyor ki adaletiyle sembolleşiyor?
Ona geleceğim.
Harun Reşit ne yapıyor ki?
İşte bu teheccüd namazına kalkarkenki hissiyatla siyaset yaptığı zaman böyle oluyor hocam.
Evet.
Eğer huşu ve Allah korkusu sadece teheccüdde kalır, siyasette bir kenara bırakılırsa, o zaman Harun Reşit oluyorsun. Ömer olamıyorsun.
Evet.
Ömer bin Abdülaziz mesela çok çetin bir dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununu öldürmüş bir ailenin içinden çıktı geldi.
Yani evet.
Ama adalet konusunda,
yani Emevi ailesinin
Emevi ailesinden çıktı geldi. O ailenin içinde bu şahsiyet olarak çıktı geldi. Dolayısıyla Allah'ın lütfuyla ikinci Ömer oldu.
Evet.
Üstelik de iki sene kadar iktidarda kaldı. Evet, o iki sene yetti şöhreti için. Şimdi bir defa Harun Reşit'ten örnekler vereceğim ama şimdi yani Harun Reşit'ten kaç sene geçti denebilir.
Şöyle bir şey hocam. Yani mesela İslam'ın içinde bu kadar hizmetleri oluyor. Ama mesela adalet konusunda da problemli oluyor.
Problemli oluyor.
Adalet özürlü oluyor. Hangi psikolojiyle insan, yani çünkü bu bir damar hocam. Bir Hazreti Ömer damarı var. Ömer bin Abdülaziz damarı var. Bir de tamam hizmet ediyorum ama adaleti de
Harun
ıskalıyorum.
Damarı var. Harun damarı
yani, bir adaleti de ıskalıyorum. Bunun da bir mahsuru yok.
Hocam evet. Bu adaleti ıskalama nedenini biraz önce vurguladım, tekrar vurguluyorum. Allah, iman, ahiret düşüncelerini namazla daraltma.
Evet.
Kur'an'la daraltma, sosyal hayatı kendi arzuna göre yaşayabilme temennisinden kaynaklanıyor bu kayma.
Evet.
Bu ıskalama burada. Mesela Ömer iktidara geldiğinde bana aşere-i mübeşşereyi bulun dedi.
Evet.
Allah'ın memnun olduğu 10 kişiyi baş adam yaptı. Mesela şöyle bir rivayet vardır. İlk nüfus kütükleri tutuluyor Ömer'in zamanında.
Evet.
Tembih ediyor, nüfus kütüklerini tutun diyor. vatandaş yazılıyor. Defterleri bir göreyim demiş bir ara.
Evet.
Bakmış ki bir numara kim? İslam nüfusunda Ömer. Ne yaptınız siz demiş. Evet. Bu ümmetin benden önce ilkleri vardı. Onlar varken beni bir yere yazmayın demiş.
Evet. Evet.
Hocam adalet bu işte.
Evet.
Devletin evet. başısın. Talimat vermişsin. Fiilen de bir numara.
Evet.
Ama benden önce yaşayanlar var diyor. Benden önce Osman Müslümandı benden önce diyor.
Evet.
Ümmahatül müminin peygamberin hanımları yaşıyor diyor. Onları yazın diyor. Ehli beyti yazın önce diyor. Kim bilir kaç yüzüncü sıraya geçmiştir ondan sonra.
Evet.
Harun Reşit öyle yapmadı ama hocam. İktidarı ele geçirdiği gün süt kardeşi olan Bermeki bir aileye devleti hocam olduğu gibi teslim etti. Kendisi de işte carileriyle şunla bunla huzur içinde yaşadığını düşündü. Aradan 15 sene geçtikten sonra baktı ki süt abileri, onun süt abileri yiyip bitiriyorlar devleti.
Evet.
Tuttu hepsini kesti bu sefer.
Evet.
Bir gece kararnamesiyle hepsini imha etti. Ya bu şey değil hocam, böyle bir masal gibi, menkıbe gibi bir şey değil. Realite bu. O da zulümdü, o da zulümdü. Yani Ömer en iyi Müslümanı aradı, bu akrabasını aradı. Süt kardeşini aradı. Süt babasını vezir evvel yaptı. Birinci adam yaptı. Yani Yahya Bermeki'yi ne yetenekle buraya getirdim? Süt baban. Başka bir özelliği yok. Yani üstelik de Farisi kökenli. Mecusilikten ne kadar döndükleri meçhul insanlar bunlar. Devleti onlara teslim etti. Kendisi ava çıktı. Çöl avlarına çıktı. Ama sonra onun hayatı da gündemde olunca tuttu. Hepsine bir ciddi darbe vurdu. Katliam yaptı hepsine. Ondan sonra bu zulüm bitmedi ama. Tuttu Müslümanları, iki çocuğu var, iki erkek çocuğuna kendinden sonra beyat etmeye mecbur etti. Gitti Mekke'de hac sezonunda herkesi topladı.
Evet.
Emin ve Memun diye iki çocuğu var. Ben ölürsem Emin ve Memun'dan başkasına itaat etmeyeceksiniz diye söz aldı insanlardan. O sözü de tuttu Kabe'nin içine astı. Evet. Yazılı metin olarak. Bu zulüm hocam. Benden sonra Allah'tan korkan ve ümmeti en iyi yönetecek olan adamı siz bulursunuz demesi Ömer kafalılıktı. Ömer ne yaptı peki? Yaralanıp şehit olacağı anlaşılınca başına toplandılar. Oğlun Abdullah'tan çok memnunuz. Abdullah'ı yerine bırak, biz de rahat edelim dediler. Meşhur cevabı ne hocam?
Evet. Bir aileden bir kurban yeter.
Bir kurban yeter. Şimdi bu onun sonra ne yaptı ama? Aşere-i Mübeşşere'den 6 kişi yaşıyordu. 6 kişiye devretti bu yetkiyi. Ne yaparsanız yapın dedi.
Evet.
Ne yaparsanız yapın dedi. Hocam adalet işte bu. Adalet bu. Öbürü de ne yaptı? Elindeki kanun gücünü, ümmeti Muhammed'in ona itaat gücünü ve yapmış olduğu mübarek cihatlar var. O cihatlardaki bereketi aklı başında
mı? Şöyle bir şey mi oluyor hocam? Yani diyelim ki Ömer radıyallahu anh, yani bu işlerde sapma, ya onlar realiteye uygun değil. Ya hayatın bir gerçeği var. İşte onu yapmazsan bu işler yürümez tarzında bir mantık mı gelişiyor da insan yavaş yavaş o ana mecradan kaymaya başlıyor yani?
Elbette herkes yaptığı yanlışın özrünü hazırlıyor hocam.
Evet.
İşte şu şartlar, bu şartlar, ülke şartları, coğrafya şartları, evet, bir şey evet. diyorlar yani. Evet. Harun Reşit de kendine, mesela ben Harun Reşit'in şimdi bana mezardan cevap verdiğini duyuyorum. ne yapayım? Çok kavga vardı. Kavgayı önlemek için böyle bir şey yaptım. Ömer'in zamanında da kavga vardı.
Evet.
Ömer de en temiz 6 kişiye teslim ettim, ne yaparsa yapsınlar dedi. Yani evet. Allah'ın dinini Allah'tan mı koruyacağım dedi.
Ya.
Kul olarak yapabileceğini yaptı Ömer.
Evet.
Sen kendi çocuğunu koruduğunda niye akıllı bir Müslüman bu da üçüncü şahıs olarak koymadın? Kaldı ki o iki çocuğu yüzünde de ümmet 5 sene kan akıttı. Çünkü ikisini de yetkilendirdi.
Evet.
Bu sefer küçük kardeş büyük kardeşin hayatıyla oynadı.
Evet.
Meşhur Zübeyde'nin çocuğunun öldürülmesi olayı falan böyle başladı işte. Burada Allah'tan korkma, Müslümanca yaşama mefhumunun tesbih çekmekle, Kadir Gecesi cehennemden korkup af dilemekle ilgili bir dairede sınırlanması hastalığı var hocam. Biz Kabe'de tavaf ederken ki kimliğimizle siyaset yapmak zorundayız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinde saygı için, selam için durduğumuz zamanki haleti ruhiyemiz baba olduğumuz zaman evde olmalı bizim de. Aksi takdirde adil olamayız, ekonomist oluruz, menfaatçi oluruz. Yaptığımızın adalet olduğunu düşünürüz. Herkes öyle diyor. Hiç kimse zalim olduğunu düşünmüyor.
Düşünmüyor.
Evet. O kadar hak ediyor diyor.
Evet.
O kadar hak ediyor diyor. Bu hak ediş kararnamesini sen nasıl veriyorsun? Yani neye göre veriyorsun? Mesela aile tartışmalarında...
Kendini kaybetme var belki hocam.
Hocam imana ait ölçü kaybedildikten sonra kendini kaybetsen ne olur, etmesen ne olur yani. Şimdi aile konusunda bir tavır dikkatimizi çeker. Diyelim ki hanımından şikayet edecek. Hocam işte şöyle diye başlayacak. Bir bakıyorsun ki yani Kabil'den beri bütün cinayetler o kadının üstünde. Aman Allah'ım ya, bu ne vahşi bir şeymiş.
Evet.
Bir de bir bakıyorsun ki kadın anlatıyor. Kabil yaşıyor.
Evet.
Habil'i öldüren Kabil yaşıyor. Bu adam bu. Zannediyorsun. Bundan otomatik belli oluyor ki yani anlatımdan
iddianame yazıyoruz. Ve
suç orada çıkıyor yani. Katibin suçu da orada ortaya, yazanın suçu da ortaya çıkıyor. Bazıları da kurnazlık yapıyor. Şimdi hoca olarak davayı dinliyorsun ya, aile davasını, ikna olman için diyor ki evet benim de kabahatlerim var diyor. Ben de bazı işleri yanlış yaptım diyor. Mesela kendi kabahatini sayıyor ki karınca bile değil yani. Öbürü fil gibi kabahatler. Güya böyle sana adil olduğuna inandırmaya çalışıyor seni. Yani tecrübesi olmayan biri dinlese otomatik kararını verir.
Evet.
Ama hep böyle taktikler aynı olduğu için hele bir öbür tarafı da dinleyelim diyorsun. Bir dinliyorsun ki hiç ilgisi yok bununla. Aynı şeyi anlatıyorlar.
Evet.
Ama adam yalan konuşmuyor aslında. Yaptığının mübah olduğunu görüyor.
Evet.
Yaptığının mübah olduğunu görüyor. Bu mesela kadını onun kulu, kölesi zannederek hayata başladığı için
yani Allah, ona göre bir kurgu var.
Yani
adalet de ona göre oluşuyor.
Şimdi mesela adaletini kendi yazıyor.
Kendi yazıyor.
Yani evet. Hiç böyle hukuk bilmesi gerekmiyor.
Evet.
Çok enteresan hocam. Çok yakın bir günlerde bir genç hanımefendi ve genç koca, 25 yaşında ikisi de, böyle geldiler dertlerini anlatmak için. Dedim ki nezaketen hanımefendiye söz vereyim mi dedim.
Evet.
Buyurun dedi. Erkeğe dedim. Erkek sakallı, böyle güzel, dindar bir insan. Kadın da söze başladı. Dedi ki eşim, kadın şimdi diyor ki eşim, bir cümle kuracaktı kadın. Adam bir kalktı ayağa. Hocam buyurun dedi. Buyurun dedi. Bir şey konuşmasına gerek yok artık dedi. Kararınızı verin dedi.
Niye?
Bir dakika hocam, işte siz buyurun çözün şimdi bunu.
Evet. Dedim, neymiş oradaki problem yani?
Ya kadın bir kelime kullandı. Cümle kullanacaktı da.
Evet.
Kullandırdım. Eşim virgül. Ondan sonrasını kullandırttırmadı. Dedim ki ben bir şey
anlamadım. Bir söylesin yani.
O arada aklıma geldi. Kadın ona el işareti falan yaptı. Hakaret oldu. Gerginler ya şimdi.
Hı hı.
Dedi ki bana dedim yardım eder misin dedim. O arada dedi ki eşim diyor. Ben ayakkabı mıyım onun eşi olacağım diyor. Ayakkabının eşi olur öbür ayakkabı. Eldivenin eşi olur öbür eline koyarsın. Ben onun kocasıyım, eşi değilim diyor.
Evet.
Ne yapardınız hocam siz şimdi? Kadın dedi ki hoca efendi dedi, bu bakıştan sonra bir şey söylememe gerek yok. Siz çok şey anlamışsınızdır dedi. Yok dedim, sen anlat dedim. Anlattı. Ama ben hakikaten bittim hocam. Erkeğe dedim ki yani Allah dedim zevç kelimesini kullanıyor Kur'an'da. Bu da eş demek dedim.
Evet.
Sen Müslümanlık iddiasıyla ortaya çıkıyorsun. Onun perspektifi bir defa dedi eş diyerek beni sıfırlama anlamına geliyor. Niye kalp okuyorsun dedim. 4 aylık evlisin. 4 ayda nasıl birbirinizi çözmüşsünüz siz bu kadar? Kalpte okuyormuşsun sen derken. Sonra hocam uzatmayalım. O arkadaşa psikiyatriye gitmesini tavsiye ettim. Sen bir defa dedim hayata bakışı bilmiyorsun dedim. Belki haklı olacağın bazı meseleler bu bakışın yüzünden senin hak iddiası aramana bile izin vermiyor. Yani bu kadınını eş olarak değil, karısı olarak, onun ifadelerini kullanıyorum. Ben hanım kelimesini kullanıyorum da o karım bu benim, eşim değil diyor.
Evet.
Bu bir defa despot bir bakış. İnsani değil. Allah-u Teala zevç kelimesini diyor Kur'an-ı Kerim'de.
Evet, evet.
Zevç, evet sana Allah, o bana ayetler okudu sonra. Önünde zor durdum. Öyle bir konuşuyor ki ben talebe ve şikayete gelmişim o hoca gibi. Çünkü kendine göre allame zaten. %100 haklı. Sadece benden bir imza almaya gelmiş yani. Noter gibi imzala bunu. Ben haklıyım demeye gelmiş. O kadına zulüm olmuş orada hocam. Çünkü onu insan olarak görmüyor bir defa. Evet, bu bakış başka bir kadının da erkeğe bakışında tam ters taraftan okunabilecek bir zulme dönüşebilir. Ayrı bir mi? Ya? Ben önümdeki bir canlı bir örnek olduğu için bunu söyleyeyim. Yoksa hep erkekler böyle bakıyor. Kadınlar hep masumdur manasına demiyorum. Yer yer kadın da zalim oluyor. Evlat zalim oluyor. Bazen baba zalim oluyor. Kim adaletten sapıyoruz? Ama burada şunu konuştuk. Bu adam bir defa ayetler dahil her şeyi kendi çizdiği yönergeyle uygulamak istiyor.
Evet.
Yani karşısındakini Allah-u Teala'nın emaneti olarak değil, ona verdiği bir kullanılacak malzeme olarak görüyor. Ondan sonra da ben hiç zulmetmedim diyor. Bana dedi ki mesela adam, söylesin dedi. Eve elim poşet olmadan bir gün geldim mi diyor. Yarısını sen yiyeceğin şeyler getirdin dedim. Olsun, onu aç bırakmadım ben diyor. Dedim ki bu bakış çobanın koyunlara bakışı. Hep otluğa götürdüm der gibi sen konuşuyorsun. İnsanın sadece yeme ihtiyacı yok ya. İnsanlık olarak duygusal ihtiyaçlarımız da var bizim. Sen bunlarda katlarsın dedim. Özellikle onun anlayacağı bir medeni dille. Çünkü hırçınlık yapması, hatta bana saldırması bile mümkün. Öyle bir kaba adam ki psikiyatriye gidip ondan sağlam raporu almasını, bana tekrar gelmesini söyledim. Bilmiyorum, henüz gelmediler. Ama yani onunla yaşanması mümkün değil. Çünkü adalet anlayışını kulluk sistemi üzerine değil, despotluk üzerine kurmuş. Yani ben de kulum, sen de kulsun.
Yani adalet için bir kişilik eğitimi de gerekiyor hocam.
Hocam
yani bütün bu Müslüman, gücü alanlarında.
Müslüman adil olur, insan olmayan da Müslüman olamaz.
Evet.
Yani ne kadar insansak o kadar Müslüman olacağız biz. Yani seviyesiz bir insan seviyeli bir Müslüman olamaz hiçbir zaman. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin cahiliye, yani imansız dönemdeki iyileriniz de şimdi iyidirler diyor. İman geliyor, o insani duyguları Müslümanca hale getiriyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh Müslüman değilken de o narin adamdı.
Evet.
Ömer radıyallahu anh o Müslüman olmadığı günlerde de adaletin peşinde koyan şiddetli bir adamdı.
Evet.
O koştuğu adaletin, peşinde yürüdüğü adaletin İslam'daki temsilcisi böyle oldu. Ruhu adil bir adamdı. Sertti ama sertliği cahiliyede kötülük doğuruyordu. İslam döneminde İslam'ın hizmeti oldu. Osman o merhametli adamdı Müslüman olmadığı günlerde de. Bizim insanlığımızın kaybolması, namazımızın bozulmasından daha tehlikeli bir şey hocam. Namaz bozuldu mu kazası var. Arızası namazın sevseyiciyle düzeltiliyor. İnsanlığın gittiği yerde bir kaza yapma, onu yani insanlığın kazasını, kefaretini tutma diye bir imkanımız da yok.
Yok, evet.
Dolayısıyla çocuklarımız yetiştirilirken, medreselerimizde, okullarımızda çocuklara din öğretilirken insani hassasiyetlerimiz düştükçe biz dini de düşürüyoruz aslında. Yani özür dilemesini bilmeyen bir çocuk, daha sonra eşinden özür, hanımına yaptığı yanlıştan dolayı özür dilemeyen kaba bir adam olacak.
Evet. Bir de belki şey mi hocam, yani adaleti öne çıkarmak, yani adalet vurgusunu öne çıkarmak, zulüm karşıtlığını öne çıkarmak, yani hem kişisel hayatlarımızda hem toplumsal hayatımızda adalet duyarlılığı diyebileceğimiz bir şey. Yani o önde olursa, o çok konuşuluyor olursa sanıyorum ki bu yani zulme yöneliş daha sınırlanır.
Kesinlikle.
Evet.
Ama adaletten anti zulüm anlıyoruz değil mi?
Tabii ki.
Kafire bile uygulanması evet, gerekir adaletin evet. diyoruz. Değil Müslümana.
Evet.
Bu birey olarak, yani devletin dışındaki alt kademeler olarak hepimizin sorumluluğu diyoruz. Ama bir şartla. Despot hiçbir zaman adil olamaz. Evde bir ben varım. Gerisi kulum kölem gibi.
Bakıyorsa
adalet istese de yapamaz bu insan. Yaptığı zulmü
zaten
bile.
Zaten adalet diye bir gündemi de olmaz onun.
Kendine göre olur. Sözlü bir adalet gündemi olur. Evet. Ayak ayak üstüne atar. Hiç size adaletsizlik yapmadım der.
Evet.
Herkese 37 numara ayakkabı almıştır. Adalet olmuştur o. Öyle anlıyordur. Dolayısıyla adaletin yaşaması için ortak aklın yaşaması gerekiyor hocam.
Evet.
O zaman bireyler hep zaten adalet yapıyor. Hitler şimdi zalimliği kabul etti mi? Bu da öldü gitti bu dünyada. Hitler, Mussolini yani kendilerine göre.
Evet.
Bunlar adil adamlardı kendi kafalarına göre. Tarihin en ağır zalimlerinden, hainlerinden birisi oldukları halde kendilerine göre sekreterleri filan onlar ne adaletli karar verdin demişlerdir muhakkak.
Evet.
Şimdi görüyorlardır adalet ne olduğunu.
Evet.
Zebaniler gösteriyordur onları ama bizim adil olmamız ümmet aklına sahip olmamız da mümkündür siyasette. Ailede, aile büyüklerine, aile örfüne sadık kalıp ortak akılla hareket edebildiğimiz zaman adaletten söz edebiliriz. Öbür türlü ara sıra adaletle yaptığımız uygulamalarımız olur ortada. Biri de yani 40 yalandan biri doğru olurmuş ya, onun gibi olur.
Evet.
Yani adalet diye yaparız, zulümdür o. Bir tanesi, iki tanesi. İşte çocuk mesela babasıyla ilgili.
Ortak akıl dediğiniz yani herkesin ortak.
Kur'an'ımız buna şura diyor. Şura ve emruhum şura beyne. Aralarında şura ile hareket ederler. Bu şura nedir? Ben fikrimi putlaştırmıyorum. Ailede ne arzu edersiniz diyorum. Nasıl yapalım diyorum. 3 yaşında çocuğa soru sormayacağım ama 15 yaşında delikanlı çocuğa soru soracağım. Mesela çok basit bir misal. Tatili nasıl geçirelim çocuklar diye sormak gerekmiyor mu?
Evet.
Önüne liste koyacağım. Dedeniz yaşıyor, neneniz yaşıyor, halanız yaşıyor, filan dayınız ve teyzeniz yaşıyor. Bunları da ziyareti Allah emrediyor çocuklar. Bu bir. İki, siz deniz görmek istiyorsunuz, haklısınız. İki, üç, abiniz işte okulu zor bitirdi, yoruldu. Abiniz bir yerde spor yapmak istiyor. Üç, şimdi buyurun çocuklar, ailemizde bu senenin tatil programını yapalım. İşte filan yere gidelim. Buyurun çocuklar, bütçem bu kadar, bu sene bu buna yetmiyor.
Evet.
İkna ederek, memnun ederek, sonunda herkes de yani bu kadarı adalet bizim için diye anlayışlı olacak. Şimdi çok cılız bir örnek verdik biz ama.
Yok ama bu en çok yaşanan şeylerden bir aile
siyasette
ortamında.
De böyle.
Siyasette
de böyle. İş hayatında da böyle. Bir vakıfta da böyle üstad. Yani bir başkan vakıfta bütün kararları düşünüyor. Gece rüyasında gördüğü her şeyi geliyor sabahleyin. İlham olarak anlatıyor. Müslümanlardan para toplanıyor ve yapılıyor. Mesela çok böyle faaliyetleri olan bir vakıf yöneticileri ziyaretime geldi. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Dedi ki biz dedi katarak ameliyatı yapıyoruz Afrika'da dedi. Türkiye'de para topluyoruz dedi. Parayla doktor götürüyoruz dedi. Allah sizden razı olsun dedim. Allah sizden razı olsun. Kaç kişi yaptınız dedim. 200 kadar yaptık bu sene dediler. Bu seneye mahsus. Çok güzel yapmışız. Allah razı olsun dedim. Bana niye geldiniz dedim. Yani bize nasihat et dediler. Dinleyecek misiniz sözümü dedim. Dinleyeceğiz dedi. O zaman dedim o gittiğiniz yerlerden zeki bir çocuk alın. Burada tıp okutun. Göz bölümünü bitirin. Hem siz dedim oraya gidip gelmekten kurtarırsınız. Hem de onlara binlerce katarak ameliyatı yapacak adam yetiştirin dedim. Böylesi daha iyi dedim. Durdu. Onlar bunu benden beklemiyorlarmış.
Hmm.
Allah razı olsun tamam sevap alın. Sonra dediler ki bizim başka sorumuz var. Ne o sorunuz dedim. Biz katarak ameliyatı yaparken zekattan yapıyoruz bunu. Çünkü millet hep zekat parası yiyor. Bu caiz mi bunu sormaya geldik dedi. Niye baştan böyle demiyorsunuz dedim. Tıkatınca ben önlerini bu çıktı. Bakın dedim zekatı doktora katarak ameliyatı karşılığı vermeniz fıkhın sorun. Evet oradan buradan belki çare bulunur. Ama okutmak için getirdiğiniz talebeye zekatı anasının sütü gibi verebilirsiniz dedi. Niye yokuşa sürüyorsunuz? 5 tane talebe getirin. Bunlar tıp okusunlar. Ya da götürün Avrupa ülkesinde bir yerde tıp okutun. Oraya yani her gün bir balık verecek yerde oltayı verin onlara balık tutsunlar adamlar diye tavsiyede bulundum. Şimdi ortak akıl dediğim bu.
Evet.
Yapılan iş belki doğru, belki değil. Doğru yani.
Doğru.
İnsanın görmesini sağlıyorsun. Ama daha iyisi var bunun.
Evet.
Biraz daha büyük emekle daha iyisi var.
Daha iyisi var. Allah razı olsun. Amin. Hocam çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Adaleti konuştuk. Adalet herkese lazım, bütün toplumlara lazım, insana lazım. Ve bizim çok güzel örneklerimiz var, çok güzel ölçülerimiz var. Yeter ki onları kalbimizin ölçüsü haline getirelim. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.